Birinci ayrım. Altı nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Suçlamalara Karşı Gerçekler. Yazarı İlker Başbu. Türü Anılar Biyografi. Kaynak Yayınları 3. Basım Ocak 2014. ISBN numarası 978-975-343-827-8. Bu kitap 287 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 18 Ocak 2014. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Türkiye Cumhuriyeti 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde savunma yapmayı reddetmiştir. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Genelkurmay Başkanı görevi başındayken terör örgütü yöneticisi olmakla suçlanmıştır. Bu tarihi süreçte yargı aldığı kararlarla sınıfta kaldı. Siyaset sadece konuşarak ve seyrederek sınıfta kaldı. Medya gerçeklere dokunmaktan çekinerek sınıfta kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzafı ve emeklisiyle silah arkadaşlığına vefasızlık göstererek sınıfta kaldı. Cezaevlerinde bulunanlar ise aileleri ve sevenleriyle hep dimdik ayakta kaldılar. Ne eğildiler ne de büküldüler. İlker Başbuğ bu kitapta 2 yıldır şahsına ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yöneltilen suçlamalara yanıt vererek savunmasını Türk milletinin takdirine sunuyor. İlker Başbuğ 1943 yılında Afyonkarahisar'da doğdu. 1962'de Kara Harp Okulu'ndan, 1963'te Piyade Okulu'ndan mezun oldu. 1971 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı yaptı. 1973'te Kara Harp Akademisi'ni kurmay subay olarak bitirdikten sonra Genelkurmay Plan Harekat Daire Başkanlığı'nda karargah subaylığı, Kara Harp Akademisi öğretim üyeliği, Belçika Brüksel'de NATO Uluslararası Askeri Karargahı'nda Cari İstihbarat Plan Subaylığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Plan ve Prensipler Başkanlığı, Savunma Araştırma Şube Müdürlüğü ve 247. Piyade Alay Komutanlığı görevlerini sürdürdü. İngiltere Kara Harp Akademisi ve NATO Savunma Koleji'ni de bitiren Başbuğ, 1989'da Tuğ Generalliğe terfi etti. Bu rütbeyle Belçika Mons'ta Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'nda, yani Şeyp'te, Lojistik ve Enformasyon Daire Başkanlığı ile 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1993'te Tüm Generalliğe terfi etti. Ardından Jandarma Asayiş Komutan Yardımcılığı ve Belçika Mons'ta Milli Askeri Temsil Heyeti NMR Başkanlığı görevlerinde bulundu. 1997'de Kor General olan Başbuğ 2. Kolordu Komutanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Baş Yardımcılığı görevlerinde bulunduktan sonra 2002'de Orgeneralliğe terfi etti. Bu rütbeyle Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı görevlerinde bulundu. 30 Ağustos 2010'da emekliye ayrıldı. Başbuğ TSK Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan İmtiyaz Nişanı, TSK Şeref Madalyası, Gambiya Özel Şeref Madalyası, ABD Liyakat Madalyası, Arnavutluk Altın Kartal Madalyası ve Kore Cumhuriyeti Tongil Liyakat Madalyası sahibidir. İlker Başbuğ'un Terör Örgütlerinin Sonu 2011, 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Mustafa Kemal 2012 ve 20. Yüzyılın En Büyük Lideri Atatürk 2012 adlı kitapları vardır. Haksızlıkları ve acıları benimle birlikte yaşayan ve paylaşan aileme, Sevil, Feride ve Murat'a. Düşmanlarımız herkesten evvel subayları öldürürler. Mustafa Kemal Atatürk. Ön söz. 6 Ocak 2014 tarihinde Silivri cezaevinde geçirdiğim ikinci yılı da tamamlayacağım. Ortada çalınan kocaman iki yıl var. Benim hayatımdan, ailemin hayatından ve yakınlarımın, sevenlerimin yaşamından çalınan koca 2 yıl. Daha bu hırsızlık, gasp ne kadar devam edecek onu da bilmiyorum. Benden 2 yıl çaldılar ama yaşamından daha fazla yıl çalınan o kadar kişi var ki onları unutmak mümkün mü? Bu tarihi süreçte yargı aldığı kararlarla sınıfta kaldı. Siyaset sadece konuşarak ve seyrederek sınıfta kaldı. Medya gerçeklere dokunmaktan çekinerek sınıfta kaldı. Türk Silahlı Kuvvetleri muvazzafı ve emeklisi ile silah arkadaşlarına vefasızlık göstererek sınıfta kaldı. Cezaevlerinde bulunanlar ise aileleri ve sevenleriyle hep dimdik ayakta kaldılar. Ne eğildiler ne de büküldüler. Bu 2 yıl içerisinde yüreğimi, aklımı ve vicdanımı kullanarak tarihe not düşmek üzere zaman zaman düşünce ve değerlendirmelerimi kamuoyuyla paylaştım. Başlangıçta ilk bölüm için kısa bir değerlendirme yazmayı düşündüm. Ancak yazmaya başlayınca kalemimi durduramadım. Ortaya Tarihe Düşülen Notlar başlıklı bölüm çıktı. Elinizdeki bu kitabın 1. bölümünde tarihe düşülen notları okuyacaksınız. Bu bölümün amacı kimseyi karalamak veya suçlamak değildir. Sadece tarihe not düşülmeye çalışılmıştır. 2. bölümde ise hem hapishanede hayatın nasıl devam ettirildiğine dair anılarım, 2 yıllık sürecin değerlendirmesi ve saptamalarım, hem de bir kısmı medyaya da yansıyan ve hayatımdan gasp edilen bu 2 yılda yazdıklarım bulunmaktadır. Bunların bir kitap içinde derlenip toparlanması ile kitabın ileride bu dönem üzerinde inceleme yapacak ve yazacaklar için bir kaynak oluşturulması düşünülmüştür. Silivri cezaevinde bulunduğum 1. yıl içerisinde 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal 1881'den 1923'e ve 20. yüzyılın en büyük lideri Atatürk 1923'ten 1938'e adlı 2 ciltlik kitabı yazdım. Ebedi başkomutanım Mustafa Kemal Atatürk için bir şeyler yapabilmenin, yazabilmenin bana verdiği sonsuz mutluluğu kelimelerle izah etmekle zorlanırım. Eğer elinizde kaynak yayınlarından çıkan ve 30 ciltten oluşan Atatürk'ün bütün eserleri olmasaydı, inanınız ki 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal ve Atatürk adlı kitapları yazamazdım. Bu vesileyle Atatürk'ün bütün eserleri çalışması için kaynak yayınlarına teşekkür ediyorum. İlker Başbuğ, Silivri, Aralık 2013. 1. Bölüm, Tarihe Düşülen Notlar. Bir rejim, halkın adalete inanmaz bir hale geldiği noktaya gelince o rejim mahkum olmuştur. Montesquieu. 21 Mayıs 1963'ten 6 Ocak 2012'ye. 1962 yılı Ağustos ayında Kara Harp Okulu'ndan piyade asteğmen olarak mezun oldum. Subay temel kursuna katılmak üzere Ankara'dan İstanbul'a, Tuzla'da bulunan piyade okuluna geldim. Bu büyüdüğümüz ailemizin yaşadığı İstanbul'a geri dönmek anlamına geliyordu. Mutluydum. Kurs 6 ay sürdü. Kursu derece ile bitirdiğim için tayin kurasına katılmadım. İstediğim Kartal Maltepe'de bulunan 2. Zırhlı Tugay 22. Mekanize Piyade Taburuna tayinim çıktı. Nisan ayı içerisinde birliğimize katıldık. Kıta Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi subaylar için asli mekteptir. 4 elle görevimize sarıldık. Hayatımız birlik ile evimiz arasında geçiyordu. O yıllarda Türkiye'nin temel sorunlarının başında Kıbrıs'ta yaşanan olaylar geliyordu. Kıbrıs'taki olaylar nedeniyle birliklere sık sık alarm veriliyordu. Günlerden 21 Mayıs 1963 günüydü. O gün tabur nöbetçi subayıydım. Bu nöbet 2. nöbetimdi. Taburda benden başka bir de nöbetçi ast subayı vardı. Akşam yemeğinden sonra alarm talimatlarını gözden geçirdik ve alarm verilince yapacağımız işlemlerin neler olacağını anlamaya çalıştık. Tugay nöbetçi amirine gece tekmilini verirken nöbetçi amirinin beni 5-7 devriyesiyle görevlendirdiğini de öğrendim. Görevlerin tamamlanmasını müteakip devriye saatinde kalkmak üzere istirahate çekildim. Gece yarısını geçmişti ki çalan telefon sesiyle uyandım. Telefonun karşısında Tugay nöbetçi amiri vardı. Bana tabura alarm verip vermediğimi sordu. Ben hayır deyince alarm vermemi söyledi. Hemen kalktım. Tabur nöbetçi astsubayı ile taburu kaldırmaya başladık. Akşam okuduğumuz alarm talimatlarına göre yazılı olarak alarmı alıp uyguladığımızı rapor etmemiz gerekiyordu. O raporu yazarken tabur komutanının geldiğini haber aldım. Kendisini karşıladım. Çok telaşlıydı. Kendisine tabura alarm verdiğimizi, bölüklerin toplanmakta olduğunu bildirdim. Bir ara alarm için rapor vermem gerektiğini, ancak alarmın isminin ne olduğunu bilmediğimi söyledim. Benim yüzüme şaşkın şaşkın baktı ve ''Oğlum ne alarmı? İhtilal, darbe oluyor.'' Hemen özellikle cephaneliklerin olduğu bölgeye gidip güvenliklerini kontrol edin dedi. Odadan çıktım, emredilen bölgeleri kontrole gittim. Ertesi sabah Tugay komutanı Şecaettin Kuloğulları bütün personeli büyük sinema salonunda topladı. Bizlere dün gece yaşananları şöyle özetledi. Dün gece Talat Aydemir'e bağlı bazı subaylar Tugay'ın kontrolünü eline geçirdi. Tugay nöbetçi amirini de hapsettiler. Kendilerine bağlı birliklere alarm vererek birlikleri harekete hazır duruma getirdiler. Başlarında bulunan subay bana telefon ederek Tugay'ı ele geçirdiğini, benim gelmememi, gelirsem tatsızlık olacağını söyledi. Ancak ben onu dinlemeyerek beraberimdekilerle Tugay Nizamiyesi'ne geldim. Beni yakalamak için çıkarılmış emniyet timini emrime alarak Tugay'a girip duruma el koydum. Bu işe katıldıklarını bildiğimiz subayları hemen tutukladık. Ancak burada sizin aranızda onlarla beraber olduklarını bildiğimiz kişiler de var. Şimdi onlara söylüyorum. Açıkça ayağa kalksınlar ve buraya gelsinler. Herkes şaşkındı, birbirine bakıyordu. Pek ayağa kalkan da olmadı. Bunun üzerine bizlerin tek sıra halinde dışarıya çıkmamız istendi. Sinema salonunun önünde askeri kamyonlar, yani reolar vardı. Çıkanlardan bazılarının reolara binmesi istendi. Diğerleri görevlerinin başına döndü. Ben de görevlerine dönenler arasındaydım. Tarihin garip cilvesi mi nedir, kıtaya katılır katılmaz 21 Mayıs darbe teşebbüsünün oluşuna şahit olmuş, daha sonra da bu darbe teşebbüsüne katılan arkadaşlarımızın yaşadıkları acıları ve sorunları görmüştük. 2008 yılı Ağustos ayında Genelkurmay Başkanı oldum. 25 Ocak 2010'da şunları söyledim. Darbe, darbe iddialarından hicap duyuyorum. Türkiye'de bazı olaylar yaşandı. Bugün artık bu olayların geride kaldığını düşünüyoruz. Biz diyoruz ki demokraside, demokratik yöntemlerde en önemli husus iktidarların seçimlerle, demokratik yöntemlerle el değiştirmesidir. Ben ne teğmenken ne de genelkurmay başkanı iken hiçbir zaman darbeci olmadım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 48 yıl fiili hizmetten sonra 30 Ağustos 2010'da emekli oldum. 28 Aralık 2011 Çarşamba akşamı 20. yüzyılın en büyük lideri Mustafa Kemal adlı kitabımın son bölümü üzerinde çalışıyordum. O hafta kamuoyunda internet andıcı olarak bilinen davanın duruşmaları da devam ediyordu. O akşam duruşmaların cereyanına ilişkin aldığım bilgilerle pek uyuşmayan ve pek de beklemediğim bir haber aldım. Haber şöyleydi. Önümüzdeki günlerde internet andıcı davası kapsamında tutuklanacaktım. Emekli olduktan sonra medyada aleyhimize haberler çıkınca açıkça tedirgin olduğumuz zamanlar oluyordu. Ancak bunları pek ciddiye almıyordum. İnternet andıcı davası kapsamında Genelkurmay karargahında emrimde görev yapan birçok kişi Ağustos 2011'de tutuklanmıştı. Bu durumdan büyük rahatsızlık duyuyordum. Tutuklamalar gerçekleştiği zaman basın açıklaması yaparak duruma tepki koymayı düşündüm. Ancak avukatım dahil iki hukukçu bunun doğru olmayacağını söyledi. Yapılması gereken mahkemede tanıklık yapmaktı. Tavsiyeye uydum. Tutuklanacağıma ilişkin haberi alınca tuhaf düşünceler içine girdim. Bir tarafta hürriyetinizin haksız şekilde elinizden alınması vardı, diğer tarafta ise şu anda tutuklu durumda bulunan ve emrinizde görev yapmış kişilerin de yaşadıkları sıkıntılara ortak olmak. Haber kaynağının güvenilirliği yüksekti. Bugüne kadar bu kanaldan gelen haberlerin çoğu doğru çıkmıştı. Tutuklanmama mahkemeden önce karar verilmişti. Burada esas önemli olan nokta ise yargı henüz bu konuda adım atmamışken benim tutuklanacak olmamın belirli çevrelerde konuşulması ve tutuklama kararının verilmiş olmasıydı. Tutuklanma ihtimalinin yüksek olduğunu biliyordum. O akşam avukatım ile görüştük, aldığım haberi söyledim. Duruşmada bana yönelik hiçbir işaret almadığını söyledi. Ona göre ortada tutuklanmamı gerektiren bir beyan veya durum yoktu. Duruşma hafta sonuna kadar devam edecekti. Eşim ve çocuklarım durumu sakin bir şekilde karşıladılar. Duruşmalara ara verilen cuma akşamı televizyonlarda mahkemenin hakkımda suç duyurusunda bulunduğu haberleri çıktı. Cumartesi günü avukatım geldi, üzgündü. Beklemediği bir durumun olduğunu, mahkemenin re'sen aldığı bir kararla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına benim için suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Başka yerlerde alınan kararın uygulanması için düğmeye basılmıştı. 28 Aralık akşamı yani 2 gün önce bana ulaşan haber adım adım gerçekleşiyordu. Mahkeme neden böyle bir kararı almıştı? 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 7 Eylül 2012 günü yapılan duruşmasında üye hakim bu sorunun cevabını şöyle açıkladı. İnternet andıcı dosya sanıklarının hemen hemen hepsinin ortak beyanı oldu. Komutana arz ibaresinin, komutana bu belgenin arz edildiği şeklinde anlaşılması gerektiği yönünde beyanlarda bulundular. Mahkememizle birbiriyle uyumlu bu beyanlar üzerine gereğinin takdir ve ifası için Cumhuriyet Başsavcılığına bir ara kararla durumu aktardı. Bu ifade iki hususu net olarak ortaya koymaktadır. Birincisi internet andıcı ki metin kısmı sadece iki sayfadır, bir suç belgesidir. İkincisi bu suç belgesinin alınan ifadelerden yola çıkılarak komutana yani bana arz edildiği şeklinde anlaşılması gerektiğidir. Arz edildiğine ilişkin somut bir delil, beyan var mıdır? Cevap kocaman bir hayır. Gelin hep birlikte asıl nedenin ne olduğuna bakalım. Asıl neden kimilerinin verdiği karara göre artık Türkiye'de bir genelkurmay başkanının da tutuklanmasının zamanının gelmiş olduğudur. En uygun kişi de Türkiye'nin 26. Genelkurmay Başkanı'dır. Zaten oyun planı da buna göre yapılmıştır. Tutuklanmama yol açacak soruşturmanın nasıl başladığı ortadadır. Asıl soru hakkımda neden soruşturma açıldığı ve neden tutuklandığımdır. Bu sorunun cevabını hukuk içinde kaldığınız takdirde bulamazsınız. O zaman ortada hukuk dışı bir durum ve bir takım nedenler vardır. Buna rağmen bu soruya somut verilerden hareket edilerek cevap verilmesi yine de en doğru davranış olur. Umuyorum ileride bu sorunun cevaplandırılmasına imkan tanıyacak somut veriler, itiraflar ortaya çıkacaktır veya çıkarılacaktır. Bu görüşümü muhafaza etmekle beraber inandıklarımı ve yaptıklarımı kısaca hatırlamakta da yarar görürüm. Türkiye devletinin ülkesiyle ve milletiyle bölünmez bir bütün, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğuna yürekten inandım. Bunlara inanmak demek Türkiye Cumhuriyeti'nin ulus devlet, üniter devlet, demokratik, laik, sosyal ve hukuk devlet yapısının korunmasının yanında yer alınması demektir. Ancak böylece Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının emanetine sahip çıkabilirsiniz. 14 Nisan 2009 tarihinde Harp Akademileri Komutanlığı'nda yapmış olduğum yıllık değerlendirme konuşması, kabul etmek gerekir ki Türkiye'nin ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin güvenlik sorunlarına değinen adeta bir manifesto mahiyetindedir. Konuşmada sivil asker ilişkilerine, terörle mücadeleye ve laiklik karşıtı hareketlere etraflı bir şekilde değindim. Konuşmada öne çıkan konulardan teröre 95, dine 63, Türkiye'ye 55, demokrasiye 45, cumhuriyete 44 ve etnisite kavramına 41 defa temas ettim. Genelkurmay Başkanlığı dönemimde hukuk devletinde olmaması gereken durumlara görev ve yetkilerim içinde kalarak tavır aldım. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve personeline karşı yürütülen haksız ve hiçbir dayanağı olmayan saldırılara karşı durmaya çalıştım ve gerekli durumlarda da düşüncelerimi kamuoyuyla da paylaştım. Avukatım 2 Ocak 2012 Pazartesi sabahı soruşturmayı yürütecek Cumhuriyet Savcısı ile görüştü. İfade vermek üzere 5 Ocak 2012 Perşembe günü savcılığa davet edileceğimizi öğrendik. Ortada hiçbir suç unsuru yoktu. Diğerleri gibi ben de suçsuzdum. Tabii bu benim tutuklanmayacağım anlamına gelmiyordu. Her açıdan bu duruma da hazırdık. 5 Ocak Perşembe günü eşim, kızım ve oğlum ile vedalaşmamın ardından öğlen vakti evden ayrıldım. Öğleden sonra Beşiktaş'ta özel yetkili mahkemelerin bulunduğu yere geldik. Bir medya ordusu bizi bekliyordu. Doğrudan ifadeyi alacak özel yetkili savcı Cihan Kansız'ın ofisine gittik. Kendisi bizi bekliyordu. İfadenin alınmasına başlandı. Sorular beklediğimiz şekildeydi. Hepsini cevapladım. Uzun süren ifade aşaması tamamlanınca bize teşekkür etti, bir şey söylemedi. Acaba tahminlerimizde yanılıyor muyduk? Odadan çıktım. Benden sonra odadan çıkmakta olan avukatım Savcı Cihan Kansız tarafından tekrar çağrıldı. Avukatıma tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edileceğimi, bunun için beklememiz gerektiğini söylemiş. Beklememiz için gösterilen odaya geçtik. Tahminlerimiz doğrulanıyordu. Daha sonra tabii doğru olup olmadığını bilemeyiz. Savcı Cihan Kansız'ın suç duyurusu kendisine geldikten sonra 2 gün boyunca ne yapacağını düşündüğünü öğrenecektik. Anayasanın 148. maddesi Genelkurmay Başkanı'nın Karadeniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları'nın ve Jandarma Genel Komutanı'nın görevlerinden dolayı Yüce Divan'da yargılanacaklarına amirdir. Ancak soruşturma safhasının nasıl ve kimler tarafından yürütüleceğine yönelik bir uygulama kanunu bugüne kadar ne hikmetse çıkarılmamıştır. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 251. maddesi, bu maddede belirtilen suçların görev sırasında veya görevden dolayı işlenmiş olsa dahi Cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturmaya tabi tutulabileceği şeklinde değiştirilmişti. Mevcut yasalar çerçevesinde Cumhuriyet savcısının davetine icabet etmemek veya ifade vermeyi kabul etmemek doğru olmazdı. Bu nedenle Cumhuriyet savcılığında ifade vermiş bulunmaktayım. Tutuklama talebiyle çıkarılacağımız 12. Ağır Ceza Mahkemesi nöbetçi hakiminin bizi çağırmasını beklemeye başladık. Saat gece yarısına yaklaşmaktaydı. Bu hayatımda 2. kez mahkeme huzuruna çıkışım olacaktı. 70'li yıllarda Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nda görevliydim. Bölüğümde bulunan bir er askere gelmeden önce işlediği bir suçtan dolayı adli mahkemeye çağrılmıştı. Ere izin verip göndermiştik ancak mahkemeye gitmemişti. Bunun üzerine de adli mahkeme bölük komutanı olarak hakkımda görevi ihmal suçundan dolayı suç duyurusunda bulunmuştu. İşte bu nedenle Genelkurmay Askeri Mahkemesi'nde yargılamam yapıldı ve tabii ki beraat ettim. Önüme kim çıkarsa çıksın devirip ezip geçebilirdim. Şimdi hayatımda 2. defa mahkemeye çıkacaktım. Sakindim, olacağı biliyordum. Beklenenin olmaması zaten büyük sürpriz olurdu. Epey bekledikten sonra gece yarısına doğru duruşma salonuna çağrıldık. Derme çatma zemin katta bir yerdeydi salon. Salon küçük olduğundan kürsüler heyula gibi görünüyordu. Biraz sonra hakim gelip yerini aldı. Genç ve gözlüklü biriydi. Ancak işin komik yanı adeta kürsü arkasında kaybolmuştu. Bir tek başı görünüyordu. Şahsıma yöneltilen suçlamayı ilk kez bu hakimin ağzından duydum. Suçum şuydu: silahlı terör örgütü kurma veya yönetme ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme. Terör örgütü kurma ve yönetme. Bu sözleri duyunca açık söylüyorum, dünyam karardı. Önüme kim çıkarsa çıksın devirip ezip geçebilirdim çünkü isyan halindeydim. Tabii bunu duruşma salonunda fiilen yapmam mümkün değildi. Sadece sözler ile isyanımı dile getirebilirdim. Böyle bir suçlamayla karşı karşıya kalacağımı beklemiyordum. Hakim daha sonra sözü bana bıraktı. Ağzımdan şu cümleler aktı ve tutanağa geçti: bu suçla itham edilen kişi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 26. Genelkurmay Başkanı'dır. Bunu tarihe not olarak düşüyorum. Ben Genelkurmay Başkanı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanıyım. Türk Silahlı Kuvvetleri dünyanın sayılı en güçlü ordularından birisidir. Böyle bir orduya komuta eden birisinin silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek ile suçlanması gerçekten trajikomiktir. Böyle bir iddiayı duymak, işitmek, silahlı kuvvetlere, ülkeye, devlete, şerefiyle, onuruyla görev yapmış birisi için çok ağırdır. Bu iddianın bu şekilde dile getirilmesi benim için en ağır cezadır. Bundan sonra ne ceza verilirse bu beni daha fazla üzmez. Bu kanaate nasıl ulaşılmıştır? Basın açıklamaları internet andıcı ile Genelkurmay Başkanı itham edilmektedir. 1-2 basın açıklaması internet andıcı ile hükümeti yıkmakla itham ediliyorum. Bu acıdır. Benim böyle kötü bir amacım olsaydı 700 bin kişilik gücü elinde tutan bir komutan olarak bunu yapmanın başka yolları olabilirdi. Ben görevim boyunca her zaman yasaların çizgisinde oldum. Takdir mahkemenizindir. Bizler gelip geçeceğiz ancak sizler tarihe not düşeceksiniz. Bu konuşmadan sonra hakim herhalde usulen sadece ve sadece internet andıcına ilişkin bir iki soru sordu. Onlara göre hükümeti sallayacak, hatta devirecek olan iki sayfadan ibaret bir internet andıcıydı. Saat 00:30'du. Yüzüme tutuklama kararı tebliğ edildi. Silivri'nin yolu bize de açılmıştı. Usulen ilk önce Metris cezaevine gidiliyor, hatta bir gün orada kalınıyormuş. Ben bunu istemedim. Doğrudan Silivri'ye gitmek istediğimi söyledim. İsteğim uygun görüldü. Terörle mücadele şubesinden görevlendirilen polisler bir süre sonra hareket edebileceğimizi söylediler. Hepsi saygılıydı ve yaşanılan durumdan pek mutlu olmadıkları yüzlerinden anlaşılıyordu. Başlarında bulunan herhalde komiser idi. İstersek adliyenin arka kapısından çıkarak binayı terk edebileceğimizi söyledi. Şiddetle karşı çıktım. Geldiğimiz gibi alnımız açık, başımız dik ön kapıdan çıkacaktık. Öyle yaptık. Adeta bir medya ordusu orada bizi bekliyordu. Mikrofonlar uzatıldı. Onlara şöyle dedim. Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla tutuklanmıştır. Takdir yüce Türk milletine aittir. Bu cümle daha sonra adeta benim durumum için bir slogan aldı. Silivri'ye hareket ettik. Oldukça hızlı gidiyorduk. Bu arada televizyoncuların bulunduğu bir iki arabada tehlikeli bir şekilde bizi izliyordu. Silivri cezaevi kampüsüne geldik. Beşnoğlu cezaevinde kalacaktım. Oldukça geç bir vakitti. Cezaevinde bizi cezaevi müdürü başta olmak üzere oldukça kalabalık bir grup karşıladı. Hep beraber bir odaya girip oturduk. Ben uzun zamandır üzerinde çalıştığım Mustafa Kemal kitabı ile yaşıyordum. Neredeyse her dakikam bu konu ile doluydu. Oturduğumuz bir iki saat süresinde de bu kitaba ilişkin bazı düşüncelerimi ve ilginç anekdotları onlara anlattım. Bir ara şaka yollu şöyle dedim. Buraya geldiğim iyi oldu. Artık rahat rahat kitabım üzerinde çalışırım. Onları daha fazla uykusuz bırakmamak için artık kalacağım yere gidebileceğimizi söyledim. Aslında onlar beni cezaevinin şartlarına alıştırmaya çalışıyorlardı. Kalacağım büyük koğuşa geldik. O anda aklımdan 1963 yılında askerlik hayatımın ilk günlerindeki 21 Mayıs darbe teşebbüsüne şahit oluşum geçti. 48 yıl sonra emekli olmuştum. Neredeyse emekli olduktan 1,5 yıl sonra saçma sapan, hatta inanılmaz iddialarla darbeye teşebbüs suçunu işlemekle suçlanıyordum. Yani askerlik hayatımın başlangıcı bir darbe teşebbüsüne şahitliğim ile olmuş, bitişi de saçma sapan, asılsız ve inanılmaz iddialarla darbeye teşebbüs etme suçlamasıyla oluyordu. Kader mi, hayatın acımasızlığı mı? Ancak içimde garip bir şekilde huzur vardı. Tedirginlik ise hiç yoktu. Elimi yüzümü yıkadım, pijamalarımı giyip yatağa uzandım. Nedendir bilinmez, anında deliksiz bir uykuya daldım. Cezaevinde geçireceğim 2 yılın ilk günü işte böyle başlamıştı. 1. Ayrımın sonu. Sayfa 28.